11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Neden döndün? Ülkeme geldiğim andan itibaren beni en çok üzen soru, inanın, bu oldu. Neden döndün? Yeni tanıştığım bir üniversite öğrencisi veya aksanımdan yabancı olduğumu sanan bir taksi şoförü bile bana hemen şu soruyu soruyor. Neden doğduğun ülkeye, vatandaşı olduğun ülkeye döndün? Biliyorum, Türkiye'de de hayat kolay değil, geçim zor, işsizlik, güven ve eğitim sorunları var. Karşımdaki kişinin Türkiye'den Avustralya'ya gitmekle bütün hayat zorluklarından kurtulabileceğimi sanıyor olduğuna eminim. Keşke o kadar kolay olabilseydi. Ona şu sözleri söylemek istiyorum aslında. Arkadaşım, varsayalım başka bir ülkeye başvuru yaptın ve vize alabildin. Zaten zar zor Türkiye'de biriktirdiğin paranı uçak biletlerine, ev kiralama ve eğitim kurslarına harcamış olacaksın. Aile desteğinden uzak kalacaksın. İlkokuldan beri tanıdığın yakın arkadaşların sen yanında olmadan evlenip barklanıp aile kurmuş olacaklar. Yabancı dil öğrenmek, yabancı bir kültürü tanımak ve arkadaş çevreni yeniden kurabilmek, inan, hiç de kolay değil. Örneğin, kuzenlerim büyüyor, büyüklerim yaşlanıyor, ailelerde yeni üyeler dünyaya geliyor ve sen dünyanın bambaşka bir köşesinde daha kaliteli bir hayat kurmaya çalışırken zaman da akıp gidiyor. Dahası arkadaşlarının ve ailenin hayatı çok farklı yerlere gelmiş oluyor. Bütün bu süreçte kaç önemli doğum günü kutlaması kaçıracaksın, kaç arkadaşının düğün kutlamasını ve sevincini onun yanında paylaşmaktan uzak kalacaksın. Hayatının en önemli kişilerine zor günlerinde destek olmak için yanlarında olabilecek misin? İnsan çoğu zaman kendini çaresiz hissediyor uzaklarda. İş bulmak öyle çok da kolay değil. Zaman zaman kendine güvenin de sarsılıyor. Kendini tanımak için yeterli zaman, fırsat ve imkanı bulamadığın anlar oluyor. Bu durum insanı gerçekten çok etkiliyor. Tekrar yurt dışına gidebilirsem her şey iyi olur diyerek kendince bir çözüm bulmak belki o an için rahatlatıcı olabilir. Hatta kendi hayatının sorumluluğunu sahiplenmekten bir kaçış da olabilir. Herkesin farklı imkanları var. Aileden gelen varlıklar, dil bilgisi, eğitim seviyesi veya hayat bakışı gibi. Sadece ilkokul mezunu olan çok başarılı iş adamları var ve üniversite mezunu olup iş bulamayan insanlar da. Özellikle şans insan hayatında aslında çok önemli ve büyük bir faktör. Bu devirde cep telefonundan bilgiye ulaşmak, internet üzerinden farklı kişilere ulaşmak da mümkün. Sana ne demek lazım bilemiyorum. Türkiye'den gitme fikirlerini bırakıp kendi hayatıma odaklanırsam çok daha mutlu olabileceğimi sana nasıl anlatmalı acaba? Senin hayatına karışmamak için aslında kendi düşüncelerimi kendimde saklıyorum. Ancak sizlerden gelen neden döndün sorusuna cevap vermem lazım. Ailemi, köklerimi, vatanımı tanımak için döndüm. Ailemde, köklerimde gördüğüm ama günlük hayatta göremediğim kültürümü tanımak için döndüm. Zengin tarihi olan, daha da zengin bir mutfak kültürüne sahip kendi kültürümü tanımak için döndüm. Kendimi tanımak için döndüm. Aynı aile yapısına sahip, aynı köklere sahip bir başkasıyla tanışmak ve yuva kurmak için döndüm. Ülkeme döndükten sonra Türkiye'mdeki zamanım nasıl geçti diye sorarsanız, çok mutlu, hareketli ve deneyim dolu geçti. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşadım. 25 sene doğduğu ülkesinden uzak kalmış biri olarak kendi kültürümü yudum yudum tanımaya çalıştım. Uzaklardayken Amerikan futbolunu çok seviyordum ve biliyordum ki gittiğim her şehirde bir üniversite takımı bulabilirsem en az 50 arkadaşım olacak ve yalnız kalmayacağım. Neyse ki tahmin ettiğim gibi de oldu. İlk olarak Ankara'da ODTÜ Falcons takım kadrosuna katıldım. Daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Ege Dolphins takımına, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kadınlar Bayrak futbol takımında koçluk yaptım. Sporu daima hayatımın büyük bir parçası olarak gördüm. Spor fotoğraflarımı paylaşmak için bir de internet sitesi kurdum. Spor ortamında da Türk arkadaşlarımın kullandığı dili öğrenmeye çalıştım. Türkiye'de okumamış olmamın getirdiği zorlukları başlangıçta fazlasıyla yaşadım. Tabii ki Avustralya'da okumak daha kolay olmuştu. Daha kolay bir çocukluk yaşamamız için annem ve babam yıllar önce Avustralya'ya taşınmıştı. Lisede seçmeli dil olarak Türkçeyi, yani ana dilimi seçtim. Başlarda Türkçe okumak ve yazmak bana çok zor geldi. Aslında başlangıçta Türk öğrencilerle anlaşmak da zor geldi. Bir de şunu söylemek isterim. Belki anlamsız bir konu gelecek ama Türkiye'de spor takımı tutmak da çok farklı bir kavram. Maçlardan önce sokaklar formalı taraftarlarla doluyor. Sizlere bu konuyla ilgili komik bir anımı anlatmak isterim. Ailemle yıllar önce bir yaz tatili için Türkiye'ye, ülkemize gelmiştik. Bir taksi içinde babama şu soruyu sorduğumu hatırlıyorum. Baba, Fenerbahçe hangi şehrin takımı? Taksi şoförü ölesiye gülmüştü. Maç heyecanı, öfke, sinir, bağırıp çağırmak, oyunculara laf atmak, kazanmanın sevincini hissetmek, maçı kaybetmenin üzüntüsü, takım arkadaşlarınla yan yana antrenmanlarda ter dökmek. Türkiye'de hemen hemen her duygu gibi taraftarlık duygusu da sanki çok daha yoğun hissediliyor. Keşke bugüne dek çok daha farklı şehirleri gezmek için de zamanım olsaydı. Böylece her ülkenin, her bölgenin farklı yönlerini, adetlerini, yemeklerini tanıdığım gibi Türkiye'min de her bölgesini, her yönünü, her adetini, yemeklerini, kısacası kültürünü çok daha iyi öğrenebilirdim. Türk kültürünün içinde birçok bambaşka başlık olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyorum. Eminim ömrüm oldukça birçoğunu da tanıyacağım ama ömrüm bittiğinde yine de eksik kalan bir şeyler olacak. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Perona canlı yayında bir metni canlı okuyarak başladık sizinle. Erdinç Sarı Batur, bu cümlelerin yazarı, müellifi Erdinç tam da karşımda. Birazdan Erdinç'le yine kaldığımız yerden sohbete devam edeceğiz. Ama her zaman yaptığımız gibi programın başında 11. Peron'un künyesini sizlerle paylaşalım. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Ayhan Taşçı ve yine göç müzikleri üzerine, göç kültürü üzerine araştırmalarıyla, çalışmalarıyla bizlere katkıda bulunan sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron programını hazırlayan ve sunan ben Murat Örem. Bu haftada yaklaşık 30 dakika boyunca göç olgusunu, dış göç olgusunu, Türkiye'den yurt dışına dönüşleri ve yurt dışından da ana yurda, Türkiye'ye dönüşleri konuşacağız. Nasıl konuşacağız? Sevgili Erdinç'in de tanıklığında tecrübelerini aktarmasıyla. Bütün bunların öncesinde bir müzikle soluklanacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ve Memleketim FM'de 11. Peron'da yolculuğumuz başladı. 11. Peron'a yanaşana kadar hep birlikteyiz.
Bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı. Bu ne bitmez çileymiş, neden hala dolmadı? Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı. Bu ne bitmez çileymiş, neden hala dolmadı? Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı.
Evet Özkan, programın başında bir metin okuduk. Metnin müellifi yazarı da karşımızda. Ben birkaç gün önce senden rica ettim, bir ödev verelim Erdinç'e dedim. Erdinç muhteşem bir metin yazmış bence. Türkçeden, Türkiye'den bu kadar uzakta kalmanın ardından bir 5 yıldır ülkemizde ama bence çok başarılı bir metin yazmış ve hissettiklerini de aktarmış. Sen ne dersin?
Senin direktiflerin doğrultusunda diyeyim, şaka yapıyorum tabii ki. Erdinç'le uzun uzun konuştuk. Yine birlikte spor yaptığımız bir birkaç gün içerisinde. Hani ben bir şekilde anlatmaya çalıştım. Erdinç bir kere çok entelektüel bir adam.
Evet.
Dolayısıyla orada
yüzüne karşı söylemiş.
Aynen ama gerçekten öyle. Bütün söylediklerimi en ince noktasına kadar algıladığını ve ne kadar da çeşitlendirdiğini zaten sen yazıyı o güzel sunumunda bir kez daha algıladık. O yüzden Erdinç'e eline sağlık diyoruz. Yani bence tam duygularını yansıtmış.
O zaman ben geçen hafta yayında da yayının sonlarında da Erdinç'e bir talimat daha vermiştik tırnak içinde. Erdinç bu hatıralar kitap olmalı diye, demek ki boşuna söylememiş.
Şimdi o zaman yeri geldi, ben yine başka bir şey söyleyeyim. Erdinç'le bunu da konuştuk. Dedim ki Murat Ören biraz da böyle biridir. O dünyaya biraz edebi tarafından bakar. Bence dedim hani bir kulak kabarsan, meselenin üstüne düşsen gerçekten Türkçe'ye daha hakim olmadığını... hani öyle de bir derdi var. Hani
tabii daha çok tabii.
Böyle önemsiyor. Önemsiyor. Dedim yazmak ve beraberinde konuşmak, çok insanla iletişime geçmek ve sonra Murat abinin dediğinde yapmak gerçekten hem ülkene de bir hizmet.
Kesinlikle.
Hem de kendi adına da ciddi bir çıkış olabilir. Bunu değerlendirirsen yani oraya bir kulak kabartırsan yani çok iyi yaparsın dedim kısacası.
Erdinç, Türkçemizde bir tabir daha var. Marifet iltifata tabidir diye. Yani doğru ve güzel şeyleri dile getirmeli, övmeli diye. Biz burada seni yok varsayarak biraz seni övdük. Ama hak ediyorsun. Neler söylemek istersin?
Çok teşekkürler. Bu arada hakikaten beni radyo programınıza davet ettiğiniz için şunu fark ettim. Kendimi ifade etmekte artık daha çok önem veriyorum. Çok güzel bir şeymiş bu. Kendini biraz düşünüp sonra paylaşmak düşüncelerini heyecanla bir sonraki programlara, bir sonraki yazılara merakla bekliyorum.
Odaklandım diyorsun. Evet. Şimdi sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz ki 11. Peron'da biz yola çıkarken 2019'un ilk programında 4 Ocağı'nda yola çıkarken sevgili Gökhan Duman'ı da yine kulaklarını çınlatalım. Evet. Daha çok Türkiye'den dışarıya göç olgusunu konuşuyorduk ve 11. Peron metaforuna falan dinleyicilerimiz artık onları biliyorlar diye çok tekrarlamıyorum Özkan. Bu sefer farklı bir şey yapıyoruz. Yani ülkemizden giden bir ailenin ikinci kuşağı 30'lu yaşlara geldiğinde diyor ki hayır ya, ben artık köklerime dönmek istiyorum. Köklerimde yaşamak istiyorum diyor. Çok önemli bir şey söylüyor ve bunu hayata geçiriyor.
Erdiş, bu anlamda çok ilginç bir örnek. Mesela bu tip bir insanla karşılaşmak da çok büyük bir şanstı. Hı-hı. Ve dediğim gibi kendisini son derece iyi ifade etmesi tam da bizim aradığımızın bir karşılığı olduğu için zaten Erdiş bugün yanımızda. Zaten onu dinleyelim bence.
Yakaladık ve bırakmıyoruz. Onu dinleyelim ama az önce Esin Engin'i de dinledik. 52 yaşında aramızdan ayrılıyor Esin Engin. Evet. 97 diye sanıyorum sen yayın öncesinde ölüm tarihi.
1997'nin 1 Mayıs ayında kaybetti kendisini.
Mayıs gününde.
Kendisi Eskişehirliydi ama inanılmaz bir müzisyendi. Orkestraları, bütün yani Türkiye'nin en önemli sanatçıları yaptığı besteleri yeniden eski şarkıları otantik halinden yeniden modernize ederek, orkestrasyon haline getirerek
bence hala bıraktım. Kıymeti Türkiye'de, Türk müziğinde, Türk kültüründe bilinmemiş isimlerden biridir.
Biraz öyle, bir başka yönünden de bahsetmek isterim. Yani mesela tango da dinleyebilirdiniz ondan ve bir halk türküsünü de dinleyebilirdiniz.
Ya da bir çalı kuşunun ana tema müziği vardır TRT'nin 80'lerdeki dramasında.
İşte dediğim gibi ciddi anlamda bir müzik adamıydı. Mesela bir yabancı şarkıları da aynı. Mesela bir Rus şarkısını bile kendi orkestrasıyla orijinali kadar güzel seslendirebilen, aynı zamanda birçok enstrümana hakimdi.
Unutulmaz çok erken kaybettiğimiz isimlerden biri.
Evet, TRT'nin siyah beyaz dönemlerinde bu şeylerde
görüntülerde, internet ortamında, TRT arşive girerse de izleyicilerimiz
kesinlikle orada kendi görüntülerini rastlayacaklardır ve gerçekten iyi bir müzisyeni kaçırmak istemiyorlarsa o görüntülere bir göz
şimdi
atsın.
Biz her programda bir ya da iki çalışmaya böyle yer vermeye çalışıyoruz ve hep ben bunu da vurguluyorum. Hani bunu böyle keyfi, hadi şunu çalalım diye değil. Burada da yine senin bir elemen var, bir filtren var. Şarkının sözlerinde de var. Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı. İşte gurbet ve yalnızlık zaten hep birbirini tetikleyen metaforlar, kavramlar,
i̇şte
gerçekler.
Müzisyenler zaten tamamen hani olaylara duygusal açıdan baktıkları ve o anlamda bir kompozisyon hazırladıkları için hani akla hayale gelmez cümleleri yan yana getirebilen şairler gibi bir anlamda ve onları müzikle de birleştirebilen çok önemli bir mühendisliği yapıyorlar aslında.
Erdinç'e geri dönelim. Şimdi Erdinç de yazısının başlığını neden döndün diye koymuş ve sonra onu açıklıyor. Türkiye'de en çok karşılaştığın sorulardan biri bu demek ki, öyle mi?
Evet ve anında soruluyor. İlk soru geliyor. Aksanımdan anlıyorlar yabancı yurt dışında büyüdüğümü. Ve o kadar hızlı sormaları da işte taksi şoförü olabilir ya da üniversite arkadaşı olabilir. Demek ki kendileri bu konuda bir düşünceleri var. Kendi durumları daha iyi olması için belki yurt dışında kendileri düşünmüşler.
Öyle bir ütopyaları var ama sen bu yazında da onu vurguluyorsun. Bence burada da vurgulayacaksın. O bir ütopya, çok da gerçekle örtüşmeyen tarafları var anladığım kadarıyla.
Evet. Örneğin bu soruyu soran bir insan Avustralya'ya gitse nasıl bir duruma düşerdi? Sen bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Evet. Hani herkes bu soruyu soruyor ya. Kendini bir de Avustralya'da düşünse o acaba neyle karşılaşacak?
Dünyanın her köşesinde mutluluk bulmak mümkündür. Çok başarılı olan Türkler de var Avustralya'da.
Ne güzel. Evet.
Hele Türkler akıllı. Hakikaten her fırsatı yakalayıp her şeyi çok iyi değerlendirebiliyorlar. Çok başarılı olan Türkleri de tanıyoruz. Ailemizden aile arkadaşlarımız var Avustralya'da. Ama o başarı ya da o imkanları sağlarken tabii zor günler de yaşanıyor.
Tabii.
Orada ailenden uzak, kendi kültüründen uzak. Belki karşılaştığın %99 kişi farklı bir kültürden gelmiş. Onların kendi adetleri var, kendi deneyimleri.
Dinleri farklı değil mi?
Her şey farklı. O ortamda o zaman genelde Türk aileler birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Birbirlerini destek olmaya çalışıyorlar. Aynı anda o kültürü de, farklı kültürü de tanımaya çalışıyorlar.
Tabii bu çok karşılaştığımız bir şey biliyorsun sevgili Erdinç. Dünyanın birçok kültüründe bir başka ülkeye gittiğinde, uzun süreli yaşamaya kalktığında benzerlerinle ayakta kalmaya çalışıyorsun.
Evet.
Bunun artıları var ama herhalde eksileri de var değil mi? Adaptasyonu geciktiriyor.
Tabii.
Oradaki yapıya nüfuz etmeyi öteliyor, erteliyor.
Evet. En büyük şey...
Bu orada 5 saniye stüdyonun tavanına baktı, düşündü sevgili dinleyiciler. Erdinç televizyonda olsaydı bunu görecektiniz. Ben tercüme ettiğim davranışı. Yayın gitmedi yani, bir şey yok.
En büyük şey, ailenden uzak kaldığın zaman o aile desteği, o yakınlık, yakın olan kişiler, seni çok yakından tanıyan aile akrabalardan uzak büyümen gerekiyor.
Hı hı.
Orada geçinmek kolay değil. Kolay bir şey değil. Tabii daha güvenilir bir ortam, daha rahat bir çocukluğumuz olsun diye annem babam taşındı. Ve maddi ve ekonomik ve güven nedenlerle aileler farklı.
Tercih edebiliyorlar.
Tercih ediyor.
Evet.
Onun için suçlamak değil. Benim çocukluğum çok rahat geçmiş.
Hı hı.
Şimdi onu değerlendirebiliyorum.
Kıyasladığında
evet,
görebiliyorsun.
Evet. Hatta dediğim gibi bayağı utanıyorum bunu bu yaşta farkında vardığıma.
Aslında bu utanılacak bir şey değil. Çünkü insan içine doğduğu iklimin çok normal bir şey olduğunu düşünebiliyor. Sonra kıyaslayabildiğinde bence sen utanması gereken bir yanlış içinde değilsin. Ve eminim ki aile fertleri de senin bu farkındalığını gördükçe çok daha fazla sevip sayıyorlardır, sahipleniyorlardır diye düşünüyorum. Sen ne dersin hocam?
Ben aslında bir soru sormak istiyordum.
Tabii.
Yine buna bağlantılı olarak. Yine yaptığım bu araştırmalarda bir şey okudum ben. Almanya'da yaşayan Türklerin adaptasyon sorununu zor çözdüğünü, oysa Avustralya'da yaşayan Türklerin Avustralyalılar tarafından çok çabuk kabul edildiğini ve o kültüre bir şekilde daha çabuk kaynaştığı söyleniyor.
Bak, önemli bir şey söylüyorsun.
Erdinç bu konuda ne der, onu gerçekten merak ediyorum.
Okay, tahminim her ülkede ırkçılık var. Genel olarak belki genlerimizde bir şey bu. Farklı olan birisini, farklı olan bir düşünceyi tehdit olarak görebiliyor herkes. Onu kabul etmek zaman gerekiyor, o güveni kazanmak. Avustralya'da birçok milletten gelmiş, birçok kültürden gelmiş... Multiculturalism deniyor. Türkçesini tam bilmiyorum.
Evet, farklı kültürler, evet.
Farklı kültürler bir arada olduğu
Multi,
için.
Multi, birden çok, evet.
Evet. O ülkenin, Avustralya'nın kültürün bir parçası. Herkes farklı ülkeden gelmiş. Onun için biraz daha rahat. İnsanlar farklı,
daha flexible, daha elastik değil mi?
Alışkınlar. En güzel Türk lokantalar Auburn semtinde ve Surrey Hills'da çok güzel lokantalar var. Ve farklı kültürden gelmiş olan insanlar Türk yemekleri için o semtlere gidiyorlar.
Hatta oranın yetkilileri şöyle bir şey söylemiş o okuduğum röportajlar dizisinde. Yani Erdinç'in söylediği bu durum var. Evet, fakat Avustralya'da da bunu bir dillendirmişler. Yani demişler ki Türk insanı böyledir.
Daha çok öne çıkarıyorlar.
Evet, onu özellikle belirtmiş.
Orada belki işte gene farklı dönemlerde hep atıf yaptık ya, ta Çanakkale Savaşı'na kadar da gidebiliriz. Yani Anzaklar, Yeni Zelanda, Avustralya. Bir ayrı bir bağ da var, duygusal bir bağ da var.
Evet, gerçekten öyle ve o Anzac gün törenlerinde içimdeki olan duygular da nasıl değerlendireceğimi de bilmiyordum. Orada Avustralya için çok güzel düşüncelerim var. Türkiye için de çok güzel düşüncelerim, duygularım var. Ailem, köklerim buradan. Niye savaşmışlar? Niye böyle bir tatsız bir geçmişimiz var ortak olarak? Üzücü bir şey. İki ülke niye karşı karşıya gelmiş?
Ki arada 20 bin kilometre neredeyse
evet,
varken.
Evet, dünyanın öbür ucundan.
Erdin, şimdi bu yine senin yazdığın ve benim canlı yayında okuduğum metinde de var. Sporla ilgili de diyorsun ki taraftarlık da burada çok daha yoğun yaşanıyor.
Evet, o heyecanı, o sevinci paylaşmak için çok heyecan var burada ve onun için... Seyirciler maçlara gidiyormuş. O heyecanı yaşamak için.
Sen de gidiyor musun? Gittin mi? Bu tecrübeyi edindin mi?
Ben fotoğrafçılık yaptım. Ben sağ oyuncuların arasındaydım. Hatta ezilmemek için kaçmam gerekmişti Amerikan futbolcuların
arasında. Erdiş, bak o kadar konuştuk, hiç şunu sormayı unuttum sana. Hiçbir futbol maçına gittin mi mesela Türkiye'de?
Evet.
Kuzenimle futbol birlikte... derken soccer yani.
Soccer, evet. Kuzenimle birlikte gitmiştim.
Hangi maçta, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum. Birkaç sene evvel oldu.
Erdinç yine tavana bakıyor şu an. Yok, masaya bakıyor.
O zaman şöyle soralım. Senin de Türkiye'de tuttuğun bir takım var mı mesela?
Bak, Türkiye'de bir tabir var. Vakit nakittir diye. Bunu İngilizler de time is money diyorlar, biliyorsun. O yüzden o kadar es vermeyeceksin.
Şöyle diyeyim. Kuzenim, eniştem Galatasaray takımı tutuyor.
Güzel.
O sene Süper Lig kupasında, hı hı, Fenerbahçe ve Beşiktaş... Süper Lig Kupası bir maçına gittim.
Tamam.
Ben dedim kuzenime, o zaman biz de Fenerbahçe, Beşiktaş'ı tutmuyoruz. O zaman Galatasaray formamızı giyelim maça dedim. Eniştem de dedi, o zaman iki taraftan da dövsünler bizi.
Sen cümleyi kurarken Özkan gülmeye başladı. O zaman Özkan, yani gerçi futbolculuğunda emekliliği olmaz ama futbola yıllarını vermiş bir isim olarak sen bir gün al bir maça götür Erdinç'e.
Şimdi zaten biraz önce konuşurken hayret ettim, yani ben böyle bir soruyu Erdinç'e nasıl, belki senin söylediğin şeyler üzerinde çok yoğunlaştığımız için arada kaynamıştır. Yani Türkiye'nin gerçekten iklimini anlayabilmek için de bir futbol maçında olmak kesinlikle gerekiyor ki sen seyretmişsin. Farklı maçlarda dilerim bir gün gider birlikte takip ederiz.
Tabii. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron biliyorsunuz Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den, TRT'den sesleniyoruz sizlere. Zaman da koşturuyor ve arada yayınımızı yakalayan dinleyicilerimiz için hatırlatmak istiyorum. Daha çok biz dış göçü konuşurken bu sefer tersine olumlu göçü konuşuyoruz. Yıllarca başka bir ülkede yaşamış ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kökleri Türkiye'de olan bir isim 5 yıl önce diyor ki hayır, ben artık atalarımın yaşadığı yere geri dönmek istiyorum ve orada yaşamak istiyorum diyor. Ve o 5 yıllık tecrübelerini bizimle paylaşıyor ve bu 5 yıldan da gördüğümüz kadarıyla hiç de mutsuz değil, değil mi? Bunu da özellikle vurgulayalım dinleyicilerimize.
Evet, çok mutluyum. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum şu an. ve zor bir ülkede, zor şartlarda mutluluk bulmak da mümkün. Onu kendim ispatladım kendime. O da çok güzel bir şey, o güzel bir duygu.
Tabii şimdi burada hani zor diyoruz ya, zor aslında hayatın her alanında var, her ülkede de var, değil mi?
Var.
Yani ekonomik olarak belki biraz daha bir süreç yaşanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama dünya ile kıyaslayınca da özellikle insan ilişkilerinde çok öne çıkan bir toplum olduğumuzu,
evet,
sen de vurguladın geçen hafta. Bilmiyorum neler, evet, söylemek istersin?
Ben burada herkes daha yakın birbirine. Bazen o yakınlık zorluklar yaratıyor. Herkes herkesin işine meraklı.
Teklifsiz bazen dahil olmaya çalışıyor. Evet. Bak bu da çok önemli. Bu da bir kusurlarımızdan biri.
Evet. Kendimde de görüyorum. Ya, iyilik nedeniyle arkadaşa öneride bulunuyorum. Ama hayatlarına karışmış oluyorum. O sınırları da yavaş yavaş öğreniyorum.
Geldiğin kültürde pek böyle iyilik yapmak falan, hayatlarına karışmak pek yok mudur? Nasıldır?
Daha çok bireysel bir toplum. Yani iyiliğini ister, yardımcı olabildiği kadar yardımcı olur. Ama senin hayatın senin ve benim hayatım benim. Çok da yani bir şey hata yapıyorsan belki söylemez. Çok yakın arkadaşıysa belki söyler. Ama daha farklı. Toplumsal bir ülke Türkiye. Bireysel bir ülke Avustralya. Ya da
Batı
ülkeleri. Onu hakikaten hissedebildim.
Yani o ayrımı ben de net olarak gözledim diyorsun.
Evet.
Aslında olaya bir de sanat açısından bakarsak.
Tabii.
Örneğin bir Avustralya yapımı bir filmi seyrettiğimiz zaman bu bahsettiğimiz ilişkileri birebir veriyorlar.
Çok ünlü Avustralyalı aktris kimdi?
Mel Gibson. Mel Gibson Nicole Kidman. Mel Gibson de bu biraz önceki Anzak hikayesini anlatan Gallipoli adlı bir filmde.
Gallipoli, yani, evet.
Bir anda aklıma o gelince ismini yanlış zikrettim. Yani bütün sanatla uğraşan herkes Avustralya'da olsa bu bahsettiğimiz insan ilişkilerini beyaz perdede birebir veriyorlar. Müzikte de veriyorlar ama Erdinç'ten bunları dinlemek enteresan. Belki de bu duygularını sadece bu yolla mı veriyorlar, kendi insan ilişkileri arasında çok
olabilir tabii.
Bu bana mesela enteresan geldi. O tür bir filmi seyrettiğimiz zaman tıpkı bizim dünyayı algıladığımız gibi evrensel bir dil kullandıkları için bütün bu konuşulanların en dip detayını çok rahat görebiliyoruz aslında.
Şimdi Erdinç, internet spor gazeteciliği de yaptığını biliyoruz. Bilişim ve yazılım konusunda uzman olduğunu da biliyoruz. Az önce de anlattın işte Amerikan futbolu yapanların fotoğraflarken can güvenliğim de yoktu diye. Ne hedefin? Yani artık Türkiye'desin sen. Türkiye'de. Bundan sonra Türkiye'desin. Evet. Tabii bir ayağın belki işte yine çocukluğunun geçtiği yere gidip geleceksin.
Evet.
Ama ne öngörüyorsun kendi hayatınla ilgili? Bu yazında var işte... Benim kültürümden gelen biriyle bir yuva kurmak, bir ev kurmak diyorsun. Evet. Yavaş yavaş sanki o yola da girmiş gibi sinyaller alıyorum ben senden.
Ve çok mutluyum.
Neler yapacaksın yani Türkiye'de?
Şunu fark ettim. Türkiye'de çok güzel yani aile kurmak, o kültürün bir parçası olmak istiyorum. O mutluluğu, o güveni getirmek istiyorum. Hem kendi ailem için hem o sevinci de paylaşmak istiyorum.
Somut adımlar atılıyor mu artık yavaş yavaş? Yani ufukta düğün görünüyor mu? Çeyrek altınları hazırlayalım mı?
Hazırlayın.
Altın da bayağı pahalandı bu aralar Özkan.
davetleri için bir adreste gönderebilirseniz TRT'ye mi göndereyim?
TRT 11. Radyo, Peron programı Peron demen
yeterli. Programa göndereyim.
Böyle çözeriz meseleyi. Evet, Özkan'ın seçtiği bir şarkı daha var sevgili dinciler. Az önce Mel Gibson işte Gelibolu deyince ben de şöyle bir espri yapayım diyordum. Onu da boşa harcamayayım, notumu almışım. Özkan'ın zihninde 20 bine yakın film, 100 bine yakın şarkı olduğu için arada böyle database çalışabiliyor canlı yayında da sevgili dinciler. Bizim için de seçtiği bir şarkı var. Bu programla ilgili de o da sanıyorum Ferdi Özbeyen'den. Ferdi onu da Özbeyen. Kaybettiğimiz kıymetli bir ses.
Ferdi Özbeyen de
onu yavaş yavaş Ayhan'dan rica edelim. Fondan verebilir Ferdi
Küçük Özbeyen. Bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bir dönem 80'lerde bir taverna eğlence kültürü gibi bir şey vardı. Bu aslında çok da birçok eleştirmen tarafından yoz bir taraf olduğunu da söyledi. İnsanların ailece birlikte gidip bir yerde gerçekten eğlenebileceğini, böyle bir şey eğlence kültürünü oluşturabileceğini Ferdi Özbeyen kanıtlamış bir insandır. Yaptığı şarkılarla özellikle çok da duygusal, farklı bir şey kişilikti. Piyanosuyla yani onu şöyle tanımlayabiliriz. O gerçekten müthiş bir piyanist. Bir kere enstrümanına çok hakimdi. Yıllarca onu dinledik. Halen de yaptığı parçaları unutmuyoruz.
Neyi dinliyoruz şu anda Gurbet'te?
Gurbet'te Sevdiğin Hasta Dediler diye bir şarkı. Bunu Metin Milli'den dinlemiştik zamanında. Birçok Samime Sanay'dan dinlemiştik. Ama Ferdi Özbeğen'in sanki yorumu bambaşka.
Evet, o zaman Ferdi Özbeğen'i hem sevgiyle, saygıyla, rahmetle anarken sevgili Erdinç'e de onu da soralım. Mesela Türk müziği hakkında neler söylüyorsun? Dinliyor musun?
Esas babam çok ilgileniyor Türk sanat müziğiyle. Hatta Avustralya'da kültür merkezlerde akşamlar düzenleniyorlardı kendileri. Ben maalesef o kadar çok Türk müziği dinlemedim. O kadar meraklı olduklarına rağmen daha yeni yeni keşfediyorum. Bir kültürün bir parçası olduktan sonra daha iyi anlamaya da başladım. Daha da ilgimi çekti.
O zaman sana yine bir küçük bir öneride bulunalım. Türkülerimizi de dinlemeni öneririm.
Kesinlikle öyle.
Yani Anadolu türkülerinde o imbikten süzülmüş, damıtılmış yaşanmışlık konusunda çok ciddi pencereler açılacağını düşünüyorum ben. Sana da artılar olacağını düşünüyorum.
Şunu sorabilir miyim?
Tabii ki.
Mutlu türkü var mı? Yoksa konsept olarak o...
Çok var tabii. Çok var ama var tabii. Var. Ama ağırlıklı olarak elbette daha... dramatik yanları ağır basan türküler var. Çünkü Anadolu hayatı işte gerek tabiatın zorlukları, gerek iklim koşulları, gerek yokluklar çok daha yüzlerce yıl geriye gittiğimizde bunları da çağrıştırdığı için bunları da paylaşmış Anadolu insanı.
Erdinç bence harika bir soru sordum. Ve bu programda yine başka bir şey fark ettim. Son dönemde çok yan yana geldik ama hiç aklıma gelmeyen iki soruyu da sen sordun Murat abi. Birincisi maçta, ikincisi Türk müziği dinledin.
Benim öyle ters köşe sorularım meşhurdur. Hele benim çocuklarıma Umur'la Arda'ya sorsan onlar kendi kendime, yaka silkerler yani.
Kendi kendime mikrofon başında şunu dedim. Yahu o kadar şey konuştun, bu kadar önemli iki soruyu niye kaçırdın diye. Ve gerçekten de yaptığı tespit çok enteresan. Allah bilir onları dinledikten sonra Erdinç'ten neler duyacağız yani.
Evet evet.
Biraz
evet.
Öyle geldi bana.
Evet sevgili Erdinç, çok teşekkür ediyoruz değerli katkıların için. Evet, Erdinç Sarıbatur. Sağ ol, var ol. Sevgili dinleyiciler, 11. Peron'a yanaştık. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, sevgili Erdinç Sarıbatur program konuğumuz, sevgili Özkan Pekesen uzmanlığıyla bize yine bir pencere açan, ufuk çizen sevgili Ayhan Taşçı ve programı hazırlayan ve sunan ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. 11. perona yanaştık. Haftaya yine kaldığımız yerden yolculuğumuza ağız tadıyla devam edelim istiyoruz. Tabii Ramazan dolayısıyla da hepinizin Ramazan'ınızı da tebrik etmek isteriz. İlerleyen haftalarda inşallah bayram, Ramazan bayramını tebrik etmek de kısmet olur.
On birinci peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, Kütahya'dan gelen maden işçileri alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
11. peron.